Ayrım 38, Pekin'den gelen adam Henning Mankell, sayfa 443. Öğle yemeği sırasında Hans Mattson arayıp davanın nasıl gittiğini sordu. "Hepsi yalan söylüyor," dedi Birgitta, "ama aleyhlerine güçlü deliller var. Tek sorun çevirmenin işini düzgün yapıp yapmadığı." "Mesleğinde önde gelen bir kız," dedi bu yoruma şaşıran Mattson, "İsveç'teki en iyi çevirmenlerden olduğu söyleniyor."
"Belki kötü bir gün geçiriyordur."
"Ya sen?"
"Kötü bir gün değil ama dava uzayacak. Bu işi yarına dek bitirebileceğimizden şüpheliyim."
Birgitta duruşmanın öğleden sonraki bölümünde seyircileri inceledi. Mahkeme salonunun bir köşesinde orta yaşlı Vietnamlı bir kadın oturuyordu. Gözden uzak durmak istiyor gibiydi. Birgitta ne zaman o yöne baksa kadının kendisine baktığını görüyordu. Oysa diğer Vietnamlılar suçlanan arkadaşlarına veya akrabalarına bakıyorlardı. Birgitta birkaç ay önce Çin'deki duruşmaya katıldığı zamanı hatırladı. "Belki Vietnam'dan gelen bir meslektaşım da beni inceliyordur," diye düşündü. Ama öyle olsa birileri kendisine bundan bahsetmiş olurdu. Ayrıca kadının yanında çevirmen yoktu. O günlük duruşmaları sona erdirdiğinde bu davayı toparlamak için daha kaç gün gerekeceğine emin değildi. Ofisine geçip yapılması gerekenleri değerlendirdi. Sıra dışı bir gelişme olmazsa bir gün içinde davayı kapatabilirlerdi. O gece derin bir uyku çekti. Onu rahatsız edip uyandıran hiçbir şey olmadı. Ertesi gün duruşma başladığında orta yaşlı kadın aynı yerde oturuyordu. Kadındaki bir şeyler Birgitta'yı huzursuz etti. Kısa aralardan birinde mübaşiri çağırtıp kadını kontrol etmesini istedi. Aralarda nasıl davranıyordu? Mübaşir duruşma başlamadan önce yargıcın yanına döndü ve kadının diğer Vietnamlılarla konuşmadığını rapor etti. Sanki salondakilerin hiçbirini tanımıyordu.
"Gözünü ondan ayırma," dedi Birgitta Roslin.
"İsterseniz onu salondan çıkartabilirim."
"Hangi gerekçeyle?"
"Sizi endişelendirdiği gerekçesiyle."
"Hayır, buna gerek yok. Sadece gözün üzerinde olsun, bu kadarı yeter."
Son ana kadar biteceğine emin olamasa da akşama doğru duruşmayı sonuçlandırmayı başardı. Kararın 20 Haziran'da açıklanacağını söyledi ve dosyanın kapandığını ilan etti. Ofisine dönmeden önce yardımcılarına teşekkür ederken gördüğü son şey Vietnamlı kadındı. Ayağa kalkmış Birgitta'nın mahkeme salonundan çıkışını seyrediyordu. Hans Mattson uğradı. Savcının ve avukatın kapanış konuşmalarını mahkemeye kurulan mikrofon ve hoparlör sistemi sayesinde ofisinden dinlemişti. Palm iyi bir iş çıkardı.
"Tek sorun kararın ne yönde olması gerektiği. Kardeşlerin çetenin lideri olduğuna şüphe yok. Diğer ikisi de suçlu ama kardeşlerden korkuyormuş gibiler. İşlediklerinden daha fazla suçu üstlendikleri şüphesini üzerimden atamıyorum."
"Tartışmak istediğim bir konu olursa haber verirsin." Birgitta notlarını toplayıp eve dönmeye hazırlandı. Staffan sağ salim vardıklarını haber vermek için cep telefonuna mesaj bırakmıştı. Kadın ofisinden çıkmak üzereyken telefon çaldı. Tereddüt etti. Ardından ahizeyi kaldırdı. Arayan mübaşirdi. "Bir ziyaretçiniz olduğunu söylemek istemiştim."
"Kim?"
"Gözümü üzerinden ayırmamam gerektiğini söylediğiniz kadın."
"O hala buralarda mı? Ne istiyormuş?"
"Bilmiyorum."
"Eğer suçlanan Vietnamlıların akrabasıysa yasalar gereği onunla konuşamam."
"Akrabaları olduğunu sanmıyorum."
Birgitta'nın sabrı tükeniyordu. "Ne demek istiyorsun?"
"Kadın Vietnamlı değil, mükemmel şekilde İngilizce konuşuyor. Çinli, sizinle konuşmayı talep etti. Çok önemli olduğunu söylüyor."
"Şimdi nerede?"
"Dışarıda sizi bekliyor. Buradan onu görebiliyorum. Az önce ağaçtan bir yaprak kopardı."
"Bu kadının bir adı var mı?"
"Eminim vardır ama bana söylemedi."
"Geliyorum. Gidip beni beklemesini söyle."
Birgitta pencereye yürüdü. Kaldırımda duran kadını görebiliyordu. Birkaç dakika sonra adliyeden çıktı. 33. Kısım. Adı Ho olan kadın yakından bakıldığında Hong Xiu'ya kız kardeşi olabilecek kadar benziyordu. Aralarındaki bu benzerlik Birgitta'yı çok şaşırttı. Benzerlik sadece geriye taranmış saçlarından kaynaklanmıyordu. Mağrur duruşları da aynıydı. Aynı Hong Xiu gibi Ho da mükemmel bir İngilizce ile kendini tanıttı.
"Bir mesaj getirdim," dedi Ho. "Umarım sizi rahatsız etmemişimdir."
"Bugünlük işim bitti."
Duruşmada söylenenlerin tek kelimesini bile anlamadım dedi o. Ama size ne kadar saygı gösterdiklerini gördüm.
Birkaç ay önce Çin'deki bir duruşmaya katılma fırsatım oldu. Yargıç benim gibi bir kadındı. Ona da büyük saygı gösteriyorlardı.
Birgitte Ho'ya bir kafeye veya restorana gitmeyi isteyip istemediğini sordu. Ama Ho parktaki bankları işaret etti. Oturdular. Biraz ötelerinde yaşlı ayyaşlar gürültülü bir tartışmaya tutuşmuştu.
Birgitte onlarla pek çok kez karşılaşmıştı. Birini ufak bir suçtan suçlu bulduğunu hayal meyal hatırlıyordu. Suçun ne olduğu aklından uçup gitmişti.
Parklardaki ayyaşlar ve kilise avlularındaki kuru yaprakları toplayan yalnız adamlar İsveç toplumunu çok güzel özetliyor derdi kendi kendine. Onları çıkarırsak geriye ne kalır? Ayyaşlardan birinin esmer tenli bir adam olduğunu fark etti. İsveç'in değişen kimliği parklardaki ayyaşlarda bir de kendini gösteriyordu.
Birgitta gülümsedi.
Bahar kendini gösteriyor dedi ziyaretçisine.
Size Hong Xiu'nun öldüğünü haber vermek için buradayım.
Birgitta ne beklediğini bilmiyordu ama kesinlikle bunu beklemiyordu. Midesine bir sancı saplandı. Acı yüzünden değil, korktuğu için.
Nasıl oldu?
Afrika seyahati sırasında araba kazasında öldü. Erkek kardeşi de oradaydı. O hayatta kaldı. Belki aynı arabada olmadıkları içindir. Bütün detayları bilmiyorum.
Birgitta hiçbir şey söylemeksizin Ho'ya baktı. Kelimeleri tartıp söylenenleri anlamaya çalıştı. Rengarenk bahar günü aniden endişe bulutlarının gölgesinde kalmıştı.
Ne zaman oldu?
Birkaç ay önce.
Afrika'da.
Sevgili arkadaşım Hong Xiu büyük bir heyetle birlikte Zimbabwe'ye gitmişti. Önemli bir görev üstlenen bu heyetin başında Ticaret Bakanımız K vardı. Kaza Mozambik gezisi sırasında gerçekleşmiş.
Ayyaşlardan ikisi bağırışıp birbirlerini ittirmeye başladı.
Gidelim dedi ayağa kalkan Birgitta.
Ho'yu yakınlardaki bir kafeye götürdü. İçeride onlardan başka müşteri yoktu. Birgitta garson kızdan müziği kısmasını rica etti. Ho bir bardak su, Birgitta bir fincan kahve içti.
Lütfen anlatın dedi yargıç. Bütün detayları bilmek istiyorum. Siz ne kadarını biliyorsanız.
Hong Xiu ile yalnızca birkaç kez görüşme şansım oldu. Yine de aramızda bir tür arkadaşlık oluştuğunu söyleyebilirim. Ama şunu sormama izin verin. Siz kimsiniz? Pekin'den buraya sizi kim yolladı? Daha da önemlisi neden?
Ho başını iki yana salladı.
Pekin'den değil, Londra'dan geliyorum. Hong Xiu'nun şimdi onun yasını tutmakta olan pek çok arkadaşı var. Acı haberi bana Hong Xiu ile birlikte Afrika'da olan Ma Li verdi. Ayrıca sizinle iletişime geçmemi söyledi.
Ma Li mi?
Hong Xiu'nun arkadaşlarından biri.
Lütfen anlatmaya en başından başlayın dedi Birgitta. Anlattıklarınızın doğru olduğuna inanmakta güçlük çekiyorum.
Hepimiz güçlük çekiyoruz ama doğru. Ma Li bana yazıp olanları anlattı.
Birgitta bekledi. Sessizliğin de mesajın parçası olduğu izlenimine kapılmıştı. Ho sanki etraflarına bir duvar örüyordu.
Verilen bilgiler tutarlı değil dedi Ho. Hong Xiu'nun ölümü konusunda yapılan resmi açıklama insana inandırıcı gelmiyor.
Ma Li'ye olanları kim anlatmış?
Hong Xiu'nun kardeşi Yaru, ona göre Hong Xiu vahşi hayvanları izlemek için tek başına yolculuğa çıkmış. Şoför fazla hızlı gidiyormuş, araba takla atmış ve Hong Xiu hemen ölmüş. Benzin sızdığı için araba alev almış.
Birgitta başını iki yana salladı ve baştan aşağı ürperdi. Hong Xiu'nun öldüğüne, sıradan bir araba kazasının kurbanı olduğuna inanamıyordu.
Hong Xiu ölmeden birkaç gün önce Ma Li ile ikisi uzun bir konuşma yapmışlar diye devam etti o. Detayları bilmiyorum. Ma Li arkadaşına ihanet edecek biri değildir. Ama Hong Xiu ona açık talimatlar vermiş. Başına bir şey gelirse size haber verilmesini istemiş.
Neden? Onu çok az tanıyordum.
Sorunuzun yanıtını bilmiyorum.
Ma Li size herhangi bir açıklama yapmadı mı?
Hong Xiu yardımıma ihtiyacınız olması ihtimaline karşı bana nasıl ulaşabileceğinizi size söylememi istemiş.
Birgitta'nın korkuları güçlendi. Pekin'de bir sokakta saldırıya uğradım. Hong Xiu Afrika'da kaza geçirdi. Bu iki olay bir şekilde birbiriyle bağlantılı. Aldığı mesaj yargıcı ürkütmüştü.
Eğer yardıma ihtiyacınız olursa bilin ki Londra'da size yardım edebilecek Ho adında bir kadın var.
Ne söylemeye çalıştığınızı anlamıyorum. Buraya beni uyarmaya mı geldiniz? Ne olmasından korkuyorsunuz?
Mali bana detayları açıklamadı.
Ama mektupta her ne yazıyorsa buraya gelmenizi sağlamaya yetmiş. Nerede yaşadığımı, benimle nasıl temasa geçeceğinizi biliyordunuz. Mali size tam olarak ne yazdı?
Hong Xiu'nun yakın arkadaşı olan, yıllardır tanıdığı Roslin soyadlı İsveçli bir yargıçtan bahsettiğini yazmış. Hong Xiu ona soygundan ve polis soruşturmasından bahsetmiş.
Gerçekten öyle mi söylemiş?
Mektupta yazanları söylüyorum. Kelimesi kelimesine bunlar vardı. Hong Xiu ayrıca ona gösterdiğiniz bir fotoğraftan bahsetmiş.
Birgit de irkildi. Gerçekten mi? Bir fotoğraf mı? Başka bir şey söylemiş mi?
İsveç'te işlenen cinayetlere bir Çinlinin karışmış olduğunu düşündüğünüzü söylemiş.
Fotoğraftaki adamla ilgili bir şey söylemiş mi?
Endişeliymiş, sanırım bir şey bulmuş.
Ne?
Bilmiyorum.
Birgit de hiçbir şey söylemedi. Hong Xiu'nun yolladığı mesajda ne ima edildiğini çözmeye çalışıyordu. Ancak bir uyarı olabilirdi. Hong Xiu yargıcın başına bir şey gelmesinden mi korkmuştu? Yoksa Birgitta'nın tehlikede olduğunu kesin olarak biliyor muydu? Hong Xiu fotoğraftaki adamın kimliğini teşhis mi etmişti? Eğer öyleyse neden hiçbir şey söylememişti?
Birgitta'nın huzursuzluğu arttı. Ho sessizliğini koruyup kadını izledi ve konuşmasını bekledi.
Bir soru daha soracağım. Siz kimsiniz?
1990'ların başından beri Londra'da yaşıyorum. Başlangıçta Çin konsolosluğunda sekreterdim. Sonra İngiltere'deki Çin Ticaret Odası'na atandım. Şimdi İngiltere'de iş yapmak isteyen Çinli şirketlere danışmanlık yapıyorum. Aslında sadece İngiltere'ye değil, başka ülkelere de bakıyorum. Örneğin ülkenizde de Kalmar şehrinin yakınlarındaki sergi sarayının inşaatı bizim işimiz. Avrupa'nın her tarafına seyahat ediyorum.
Hong Xiu'yu nereden tanıyorsunuz?
Kadının yanıtı Birgitta'yı şaşırttı.
Akrabayız, o benim kuzenim. Hong Xiu benden 10 yaş büyüktü ama çocukluğumdan beri onu tanırım.
Birgitta Hong Xiu'nun neden kendisiyle yıllardır arkadaş olduklarını söylediğini düşündü. Ne ima etmişti?
Birgitta bu sözleri kısa görüşmelerinin ikisi arasında derin bir bağ oluşturduğu yönünde yorumladı. Birbirlerine güvenebilmişlerdi. Yoksa güvenmek zorunda mıydılar?
Mektupta benim hakkımda ne yazıyordu?
Hong Xiu'nun size hemen haber verilmesini istediği.
Başka?
Söylediğim şeyler. Bir şey olması ihtimaline karşı nerede yaşadığımı bilmeniz gerektiği.
Ne olması ihtimaline karşı?
Bilmiyorum.
Ho'nun ses tonundaki bir şeyler Birgitta'nın savunmaya geçmesine neden oldu. Ho'nun doğruyu söylediğini görebiliyordu ama kaçamak yanıtlar veriyordu. Ho söylediğinden fazlasını biliyor diye düşündü Birgitta.
Çin büyük bir ülke dedi Birgitta. Bir batılı için ülkesinin büyüklüğüne bakıp içine kapalı bir toplum olduğunu düşünmek kolay. Sizi yeterince tanımadığımdan sözleriniz ve davranışlarınız bize gizemli geliyor. Sanırım ben de aynı hataya düşüyorum. Hong Xiu ile konuşmalarımızda da benzer bir hisse kapılmıştım. Bana ne söylerse söylesin aslında ne ima ettiğini hiçbir zaman tam olarak çözemedim.
Çin diğer ülkelerden daha gizemli değil. Ülkemizin anlaşılmaz olduğu batı efsanelerinden biridir. Avrupalılar düşünme biçimimizi anlamadıkları gerçeğini kabullenmemek için böyle efsaneler uydurur. Hayati önem taşıyan pek çok keşfin ve icadın kaynağının Çin olduğunu kabullenmek istemezler. Barut, pusula, matbaa aslında hep Çin kökenlidir. Zamanı ölçme sanatını ilk keşfeden siz değildiniz. Avrupalılar mekanik saatler yapmaya başlamadan binlerce yıl önce Çinlilerin su saatleri vardı. Tüm bunları sizden önce keşfettiğimiz için bizi hiçbir zaman affetmediniz.
Hong Xiu'yu en son ne zaman gördünüz?
4 yıl önce Londra'ya gelmişti. Birlikte birkaç akşam geçirdik. Mevsim yazdı. Hampstead Heath'de uzun yürüyüşler yapmak istedi. İngilizlerin Çin'deki gelişmeleri nasıl değerlendirdiğini konuştuk. Hiç durmadan soru soruyordu ve tatmin edici yanıtlar veremediğimde bana kızdı. Ayrıca kriket maçlarına gitmek istedi.
Neden?
Bilmiyorum. Hong Xiu şaşırtıcı ilgi alanları olan biriydi. Sporla pek ilgilenmem ama kriketi anlamak bana imkansız geliyor. Bir takımın nasıl kazandığını veya kaybettiğini çözmek mümkün değil.
Sanırım onun ilgisinin nedeni ulusal sporlarını inceleyerek İngilizlerin düşünme biçimini kavrayabileceğine inanmasıydı. Hong Xiu çok inatçıydı.
Ho saatine baktı. Bugün Kopenhag üzerinden Londra'ya dönmem gerekiyor.
Birgitta zihninde beliren soruyu sorup sormamak konusunda tereddüt etti.
Dün gece evime girmiş olabilir misiniz? Çalışma odamı araştırdınız mı?
Otelde kalıyorum. Neden bir hırsız gibi evinize girmek isteyeyim diye sordu gülümseyerek.
Emin değilim. Gece gürültüler yüzünden uyandım.
Biri evinize mi girdi?
Bilmiyorum.
Kaybolan bir şey var mı?
Sanırım biri dosyalarımı karıştırmış.
Hayır dedi o. Çalışma odanıza ben girmedim.
İsveç'e yalnız mı geldiniz?
İsveç'te olduğumu kimse bilmiyor. Kocama ve çocuklarıma bile söylemedim. Brüksel'de olduğumu sanıyorlar. Oraya sık sık yolum düşer.
Ho kartvizitini çıkarıp masaya koydu. Birgitta'ya doğru ittirdi. Üzerinde tam adı yazıyordu. Ho Mei Wan. Adresi ve çeşitli telefon numaraları vardı.
Londra'nın neresinde yaşıyorsunuz? Çin mahallesinde. Yaz mevsiminde sokaklar gece gündüz gürültülüdür. Ama orada yaşamaktan hoşlanıyorum. Londra'nın ortasındaki küçük bir Çin gibi.
Birgitta kartviziti çantasına kaldırdı. Kadının doğru trene bindiğine emin olmak için Ho'yu istasyona kadar geçirdi.
Kocam demir yolunda kondüktör dedi Birgitta. Sizin işiniz ne iş yapıyor?
Garson dedi Ho. Bu yüzden Çin mahallesinde yaşıyoruz. Oturduğumuz binanın giriş katındaki lokantada çalışıyor.
Birgitta Kopenhag treni tünelde kaybolurken eve döndü. Yemek hazırladı ve ne kadar yorgun olduğunun farkına vardı. Haberleri izlemeye karar verdi ama kanepeye uzanır uzanmaz uyuyakaldı. Telefonun çalmasıyla uyandı. Staffan Funchal'dan arıyordu. Bağlantı kötüydü. Kocasının sesini duyurabilmek için bağırması gerekti. Birgitta her şeyin yolunda olduğu sonucuna vardı. Anlaşılan herkesin keyfi yerindeydi. Derken bağlantı koptu. Tekrar aramasını bekledi ama Staffan aramadı. Yeniden kanepeye uzandı.
Hong Xiu'nun öldüğünü kabullenmekte güçlük çekiyordu. Ama Ho kendisine olanları anlatırken bile parçaların birbirini tutmadığını hissetmişti.
Ho'ya daha fazla soru sormadığına pişman oldu. Ama duruşma yüzünden yorgundu ve soru soracak hali yoktu. Şimdi ise çok geçti. Ho Londra'ya Çin mahallesine doğru yola çıkmıştı.
Birgitta Hong Xiu için mum yaktı ve raflardaki haritaları karıştırıp Londra haritasını buldu.
Ho'nun kocasının çalıştığı restoran Leicester Meydanı yakınlarında olmalıydı.
Bir keresinde Staffan'la birlikte oradaki küçük parkta oturup geçip giden insanları seyretmişlerdi. Sonbaharın son günleriydi ve ani bir kararla İngiltere'ye gitmişlerdi. Sonradan sık sık o seyahatten bahsettiklerini hatırlıyordu.
Ertesi gün adliyeye gitmesi gerektiği için erkenden yattı. Yeni dava annesini döven bir kadınla ilgiliydi. Ama dört Vietnamlı'nınki kadar karışık değildi. Yine de Birgitta kürsüdeki yerini aldığında yorgun görünmek istemiyordu. İşine olan saygısı bunu gerektirirdi. Bir an önce uyuyabilmek için ışıkları kapayıp yatmadan yarım uyku hapı içti.
38. Ayrım sonu. Sayfa 454.